Bu kitap Altın Okta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ceyhan Vardar. Eserin adı Keşke Kadın Olsam. Yazarı Aykut Oğut. Doğan Egmont Yayıncılık. 1. baskı Aralık 2014. Türü kişisel gelişim. ISBN nosu 978-605-090-85-65. Bu kitap 211 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Mart 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bugüne kadar hep süre gelen bir tartışma vardır. Kadınlarla erkekler eşit midir? Eşit olmalı mıdır? Sevgili kadınlar, bir erkek olarak size şunu söylemek zorundayım. Erkeklerle asla eşit olamazsınız. En büyük hatanız bizimle eşit olmaya çalışmak. Çok çabalarsanız eşit olmayı becerebilir misiniz? Elbette becerebilirsiniz. Ama kendinizden, gücünüzden vazgeçerek becerebilirsiniz bunu. Erkeklerle eşit olmak için varoluş çıtanızı alçaltmanız, daha aşağı inmeniz gerekiyor. Eşitlik mi istiyorsunuz? Siz bilirsiniz. Aykut Oğut. Aykut Oğut ilk kitabı Evrenden Torpilim Var'ı 2009 yılında yazdı. Kitap Türkiye'de bir fenomen haline gelerek aylarca çok satar listelerinden inmedi. Bu ilk kitabı Aynalı Kitap ve Bu Egoları Şişirsek de mi Saklasak kitapları izledi. Oğut 1996 yılında hayatta istediğim her şeyi elde edebilirim diyerek büyük hayallerle gittiği Amerika'da onu büyük dönüşümüne hazırlayacak film tadında bir hayat yaşadı. Benzin istasyonlarında çalıştı, bulaşıkçılık yaptı. Dil bilmediğinden yıllarca tek bir arkadaş bile bulamadığı, beş parasız kaldığı için parklarda yattığı zamanlardı. Kaçak olduğu için sürekli polisten kaçarak yaşamak durumundaydı. Depresyona girdi. Su yerine alkolü tercih eder hale geldi. O dönemde pozitif kelimesini ve bu kelimeyi her kullananı da hayatından çıkardı. 2000 yılında Amerika'nın saygın yaşam koçlarından biri olan Daryl Rutherford ile tanışmasıyla hayatı 180 derece değişti. Bolluk ve bereketin, mutluluk ve huzurun ne demek olduğunu tam olarak deneyimledi. Bugün kitapları milyonlarca kişi tarafından okunan Aykut Oğut, eşi Esra ile birlikte aerotown.com'da okuyucularıyla buluşmakta, birebir seanslar vermekte ve Türkiye'de bulundukları zamanlarda canlı workshoplar düzenlemekte. Bunların dışında online workshoplar ile bildiklerini her yıl binlerce kişiye öğretmektedir. Bu kitabın dişil gücünü tamamen eline almış veya almaya karar vermiş olan bu dünyanın kraliçelerine ve prenseslerine ithaf ediyorum. Başta annem ve eşim Esra olmak üzere. Siz olmasaydınız bu kitap olmazdı. Sevgili okurlarım, sizler bu satırları okumasanız ben sizlerle asla tanışmış olamazdım. Sizlere hayatınızda sizin benim hayatımda olduğunuz kadar yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Beni ilk defa sizlerle tanıştıran, daha önce hayatımda iki satır yazı yazmamışken ilk kitabım Evrenden Torpilim Var'ı büyük bir cesaretle yayınlayan eski yayıncım, sevgili dostum, canım, her şeyim, rahmetli Namık Kemal Atalay. Bugünlere geldiysem senin desteğin sayesinde oldu. Beni izlediğini, çok eğlendiğini, özlediğini biliyorum. Sonsuz teşekkürler Namık'ım benim. Erkeğin ne demek olduğunu, kadının nasıl yüce bir varlık olduğunu bana öğreten, toplumun şablonlarından kurtulmam için elinden geleni yapan annem, bu kitabın ilk tohumlarını 40 yıl önce sen attın. Umarım ortaya çıkan ağacı ve meyvelerini beğenirsin. Bütün öğrendiklerimi uygulamamda bana yol gösteren, yardım eden, daha bile fazlasını öğreten sevgili eşim, Prensesim Esra. Yarı zamanlı saray soytarısı, yarı zamanlı şövalye olarak yolculuğunda, sarayında bana yer verdiğin için sanırım yüzlerce yaşamdır minnettarım sana. Tıpkı bu seferde olduğu gibi. Başarılı her erkeğin arkasında bir kadın olmadığını, kadının yerinin arka olmadığını, başarılı erkeğin kadının gücünü anlayan, sahiplenen ve koruyan erkek olduğunu bana sen öğrettin. Her başarılı erkeğin onu çok iyi eğitmiş olan bir prensesi vardır. Sonsuz teşekkürler. Niye böyle bir kitap? Bir erkek elinin hamuruyla neden kadınlarla ilgili bir kitap yazar? Aslında son derece basit. Yıllar boyunca bir hayalet gibi peşimden gelen bazı içsel acılarımın, annemin son döneminde yaşadıklarının ve hasta yatağında "Bu da yaşamak mı yahu Aykutçum?" deyip iki hafta sonra da çekip gitmesinin nedeni neydi? Cevaplarını buldum. Evet, 20 senemi aldı bu cevapları bulmak. Olsun, sonunda cevapları buldum ya, artık içim rahat. Diğer kitaplarımda kısaca bahsetmiştim sizlere. Annem öldükten sonra onun yazdığı günlükleri buldum ve çok şaşırdım diye. Benim tanıdığım, daha doğrusu tanıdığımı sandığım kadın ile günlüklerinde okuduğum kadın arasında dağlar kadar fark vardı. Başlarda hiç üzerinde durmadım ama yıllar içinde hep aklıma geldi durdu. Annem neden bu kadar üzgündü? Niye evliliği başta harika başlayıp sonra yokuş aşağı gitmişti? İki arkadaş gibi büyümemize rağmen neden son yıllarda aramıza soğukluk girmişti? Daha sonra annem dışında başka kadınlar oldu hayatımda, yani sevgililerim. Yeni sorular başlamıştı kafamda. Neden kadınlar öküzlere daha fazla ilgi duyuyor? Bunun cevabını yıllarca bulamamıştım. Sonra başka sorular da eklendi listeme. Bu kadar güzel bir kadın bu hıyarla ne yapıyor? Niye falanca kocasından dayak yiyor? Niye kadın hep ikinci sırada, hatta en arkada? Niye erkek masanın başına oturur, ailenin reisi konumunda? Sofrada unutulan ekmeği niye hemen kalkıp kadın getirir? Ne yapmış olmalılar ki bunu hak ettiler? Niye erkek şeyini karıştırır, kadın duygularını ifade etmek isterken? Anneye saygı var ama kadına yok. Nasıl yani? Kadınlar niye kötü şoför olurlar? Niye çamaşır, bulaşık, temizlik kadınların işi? Erkekler kahveye gidiyor da kadınlar niye gitmiyor? Niye erkekler ağlamaz? Duygusal olmak neden kötü bir şey? Niye erkek boşalır her seferinde ama kadın bir türlü yeterince orgazm olamaz? Annemin beni yetiştirdiği şekilde içinde yaşadığım dünya bir türlü birbirini tutmuyordu. Kadınlarla erkekler arasında kimsenin bahsetmek istemediği bir soğuk savaş vardı. Kadınlar tarafından kaybedilmiş bir savaş. Kendi adıma halimden memnundum. Sonuçta ben kazanan tarafın parçasıydım ama annem bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Ona ne olmuştu? Bana öğrettiği şeyleri öğretme kapasitesinde olan bir kadın uygulamaya gelince niye çuvallamıştı? Bütün bu soruların cevabını sonunda buldum ve bu kitabı yazmaya karar verdim. Evet, ben bir erkeğim. Evet, savaşı kazanan tarafın bir üyesiyim. Ama sizlerin casusu olmaya karar verdim. Size bizim tarafın bütün sırlarını, bütün güçsüzlüklerini, bütün açıklarını anlatacağım. Ben anlatacağım ama hiçbir işe yaramayacak. Çünkü aslında bizim, erkeklerin yapması veya yapmaması gereken hiçbir şey yok. Asıl iş size düşüyor kadınlar. Uzun yıllar kendi gücünden vazgeçmiş kadınlara sinir oldum durdum. Hani herkesin bir bam teli vardır ya, benimki erkek erkek diye tutturan ve erkek için kendini köle haline getiren kadınlar oldu. Bu öfkem o kadar ileri gitti ki, kocasından veya sevgilisinden dayak yiyen bir kadın duyduğumda veya gördüğümde adama sinirlendiğimden daha çok kadına sinirlendim. Bu kitabı yazmaya başladığımda en büyük kaygım var olan sinirimi sizlere kusmaktı. Uzun süre sırf bu yüzden yazmaya başlayamadım bile. Bir gün Esra bana muhteşem bir fikir verene kadar. Bir kızımız olursa ne yapacaksın ileride? Farz et ki bütün gücünü birlikte olduğu adama kaptırdı ve onun kölesi haline geldi ve bu yüzden son derece mutsuz. Ne yapacağım? İkisini birden tüfekle kovalayacağım. Hangisini ilk vurursam artık? Asla öyle olmayacağını biliyorum. Diyelim kızın geldi ve senden yardım istiyor. Ona neler anlatırdın ve en önemlisi nasıl anlatırdın? O kadar güzel bir soruydu ki bu. Birdenbire 2-3 saniye içinde bütün enerjimi değiştirmişti. Kendi kızıma neler anlatırsam size de aynı şeyleri anlatmaya karar verdim. Kendi aileme nasıl davranırsam sizlere de öyle davranacak, aynı şekilde aktaracaktım bu kitabı. Bir yerde diyebilirim ki bu kitap henüz doğmamış kızıma yazılıyor. O yüzden size 10 adımda nasıl erkek tavlar, nasıl bütün erkekleri ezip geçer ve patron olursunuzu veya nasıl daha güzel makyaj yaparsınızı anlatmayacağım. Şimdiden uyarayım. Kadın olmanın muhteşemliğini anlatmak istiyorum size. Size verilmiş olan süper güçleri nasıl kullanabileceğinizi paylaşmak istiyorum. Kadının neden erkekten daha üstün olduğunu bütün samimiyetimle bu satırlardan sizlere ulaştırmak istiyorum. Bu arada cinsiyetimden son derece memnunum. Aa, bu herif meme yaptırmak istiyor, karı olmak istiyor. İpne bu ipne geyiklerine sakın girmeyin internetin çakma kahramanları. Ama 43 yaşında keşke kadın olsam diyorsam inanın çok haklı gerekçelerim var. İyi okumalar ve keyifli bir macera diliyorum. Aykut Oğut. Annemden bana erkeğin tanımı. Kendini beğenmiş olmaksızın güzel, küstah olmaksızın kuvvetli, yırtıcı olmaksızın cesur olan. Kendisinde insanların kusurlarını değil, bütün meziyetlerini bulundurmak isteyen. Saliha Sema, 1993. Kadını ilk defa çocukken tanıdım. Anlatacağım şeylerin yerli yerine oturması için önce size biraz çocukluğumdan bahsetmem gerekiyor. Öz babam ben daha 3 aylıkken öldüğü için beni annem ve anneannem yetiştirdi. Yani iki kadının elinde büyüdüm. Hayatımda hala en çok şükrettiğim şeylerden biridir. 14 yaşıma kadar hayatımda bir erkek figürünün olmamış olması. Hepimiz çocukluktan başlıyoruz hayat boyu oynamamız gereken rolleri öğrenmeye. Anne nasıl davranır, baba nasıl olur, eş ne demektir, koca ne yapar? Hepsini önce ailemizden, televizyondan ve sonra okuldan kaydediyoruz beynimize. 2 kere 2'nin 4 ettiğini anlamamız çok zaman almıyor. Ben acıktım. Anne hemen atlıyor olaya. Baba maç seyrederken. Hemen yapayım evladım. Bey, sen de ye bir şeyler. Anne eşittir, yemek yapar. Baba eşittir, maç seyreder. Ne zaman arkadaşlarımdan birinin evine gitsem, anneleri bize süt hazırlar, kurabiye verirdi. Yemek vakti gelince sofrayı kurar, hepimizi baba dahil tek tek toparlar, yemekten sonra sofrayı kaldırır ve bir de bulaşığı yıkarlardı. Meyveleri soymadan ve servis yapmadan hemen önce. Bizim evde ise biraz daha farklıydı olaylar. Arkadaşlarımın evinde gördüklerime uymuyordu. Anne, ben acıktım. Gel bakalım mutfağa. Ne istiyorsan söyle bir tane. Köfte ve patates kızartma. Tamam, dur bakalım. Önce şu kıymayı çıkaralım. Malzemeleri koyalım. Al bakalım, sen de bu arada şu tabakları sofraya götür Aykut'cum. Anlamadım. Nasıl yani? Sonra da gel kıymayı yoğurmama yardım et. Bizim niye anne hizmetçimiz yok? En fazla 7-8 yaşındaydım. Kıyma yoğurmayı öğrendiğimde. Yüzümdeki şaşkınlığı size anlatamam. Elbette yemeği anne yapıyordu ama ben niye çalışıyordum? Hani uzun saçlı olan, kadın denilen yapıyordu her şeyi. Mehmetlerin, Burçakların, Berklerin evinde öyleydi hep. Ciddi ciddi bozulduğumu hatırlıyorum. Çalışmak zorunda olduğum için değil, benim annem beni sevmediği için. Herkesin annesi çocuklarını o kadar seviyordu ki onlar için saçını süpürge etmeye hazırdı. Sevgi eşittir kendini feda etmek, hep hizmet etmek. Annem mi beni sevmiyordu, yoksa formül mü böyle değildi? Çiçeği burnunda işletim sistemim olayı tam olarak sindirememişti. Gözümdeki hüznü annemden başka kim fark edebilirdi ki? Onun hücrelerinden, DNA'sından meydana gelmiştim günün sonunda. Onun bir parçasıydım. Kıymalı ellerimi temizledi, belinde asılı duran mutfak beziyle. Ocağın altını iyice kıstı, köfteler yanmasın diye ve beni kucağına oturttu. Bak bir tanem, yemek yapmak kadının işi değil. Biliyorum, herkes öyle zannediyor. Peki kimin işi? Kim müsaitse, kim severek yapıyorsa. Anne, baba, hiç fark etmez. Ama Mehmet'in babası, Mustafa amca bunları hep kadın yapar diyor. Halt etmiş Mustafa amcam. Peki diğer işler? Okul önlüğümü yıkamayacaksın mı? Şimdilik yıkayacağım, evet. Ama vakti gelince onu da yapmayı öğreneceksin. Büyümek istemediğime o an karar vermiştim. Bütün sıkıcı işler ne güzel kadınlara yüklenmişti. Ayak işçisiydi onlar. Ne işgüzar bir annem vardı benim. Utanmasa ütüyü bile bana yaptıracaktı. Hatta gün gelecek kendi gömleklerini bile sen ütüleyeceksin. Nasıl yapıldığını bilsem intihar edeverecektim oracıkta. 8 yaşında olmama rağmen etrafımda gördüğüm örneklere bakarak kadının yerinin neresi olması gerektiğine karar vermiştim bile. Bir hizmetçi. Sizin kendinize layık görmediğiniz işleri yapan birini nasıl göreceğinizi zannediyorsunuz? Sizin yapılmasına saygı duymadığınız işleri yapan birine ne kadar saygı duyabilirsiniz ki? Her şey çocukluğumuzda başladığına göre şu an ortalıkta dolaşan erkeklerin kendi anne babalarının tornalarından çıktığını düşünmek doğru olur. Peki o anne babalar hangi tornadan çıktı? Kendi anne babalarının tornasından. Yüzyıllarca geriye gidebilirsiniz bu şekilde. Peki hep böyle miydi? Zamanın, insanın başlangıcından beri? Elbette hayır. Hiç araştırdınız mı bilmiyorum ama tarihte belli bir zaman var ki kadın egemenliği söz konusuydu. Birazdan buna değineceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi çocukluğuma geri dönelim. Kıyma yoğurmakla başlayan yolculuğum sigara böreği sarmaya, çamaşır yıkamaya, ütü yapmaya ve sonunda yerleri süpürmeye ve kollarımı havada tutarak annemin yün sarmasına yardım etmeye kadar gitti. Sanırım annem hep bir kız istemişti ama tornadan ben çıkmıştım. Toplum büyük bir hırsla direniyordu kendi rollerini oynamaya. Ne zaman bunları bir arkadaşımın evinde veya okulda anlatsam benimle dalga geçiliyordu. O zamanlar ne demek olduğunu bile bilmediğim kırık lakabını bile takmışlardı. Kırık olacak bu vallahi. Toplum beni erkek olmaya çekmeye çalışıyor, annem beni insan olmaya davet ediyordu. Toplum beni ilerideki karıma eğitiyor, annem beni ilerideki eşime, eşitime hazırlıyordu. Toplum bana kadın hizmetçi olarak gösteriyor, annem kadını sevmeyi ve saygı duymayı öğretiyordu. Hiç vazgeçmedi. Yıllar yılları kovaladı. Hayatımın en güzel dönemlerinden biriydi o zamanlar. Annem ve ben. İki arkadaş gibiydik. Akşamları en büyük keyfimiz mutfağa girip yemek icat etmek olmuştu. Dolapta ne varsa çıkarır ve yemek uydururduk birlikte. Ben sofrayı kurarken o yemeği yapar, ben bulaşıkları yıkarken o kurulardı. Freud bizim hakkımızda ne düşünürdü zerre kadar umurumda değil. Sapık değildik elbette. Sadece iki arkadaştık. Annemin en büyük cevheri üstümde baskı oluşturmaya, annelik gücünü ispatlamaya çalışmamasıydı. Kadın kavramı ile baskı, inatlaşma, özgürlük mücadelesi gibi diğer negatif duyguları yoğurmamıştım. Kadın benim için ileride hükmedilmesi, geçmişin intikamının alınması gereken bir figür olmamış, aksine son derece keyifli, saygı dolu bir kavram haline gelmişti. 14 harika yıldan sonra 1985 yılında annem evlendi. Benim lale devrim sona ermişti ama ben daha farkında değildim. Elbette erkek çocuk anneyi paylaşmak istemez falan filan derler de anlatacaklarım çok farklı. Hayatıma ilk defa bir erkek enerjisi girmişti. Üvey babam aslında dünya tatlısı bir adamdı. Kendisi yıllar önce aramızdan ayrıldı ve hala büyük bir özlemle anarım. Muhteşem bir insan ama rezalet bir kocaydı. Amacım asla kendisini kötülemek değil. Ondan o kadar çok şey öğrendim ki bu kitapta onun da payı çok büyüktür. Nasıl olunmaması gerektiğini ondan öğrendim. O kadar iyi bir insandı ki babam, size anlatamam. Herkesin yardımına koşar, elinde olanı mutlaka paylaşır, derdi olanın çözümü olurdu. Kahkahası bile hala kulaklarımda çınlar. Bu kadar muhteşem bir insan, niye kapalı kapılar ardında, evliliğinde bu kadar değişen bir erkek olmuştu? Evimize kurallar gelmeye başlamıştı. Ne yapılır, ne yapılmaz, kimin sözü dinlenir, kimin dediği olur. Yatağını topladın mı? Dersine çalıştın mı? Eve kaçta geleceksin? Kaçta yemeğe oturulacak? Senin yemeğin bitmiş olabilir ama biz hala devam ediyoruz, kalkamazsın sofradan, vesaire vesaire vesaire. Elbette bir çocuk olarak disipline belli seviyede ihtiyacımız var. Kabul ediyorum. Annem de disiplinli bir kadındı ama bakın bunu nasıl uygulardı. Çok küçük yaşlarımdan beri ateşle oynamak en büyük zevkim olmuştu. Kibrit yakıp ateşin güzelliğini seyrederdim. Sonra dalıp elimi yakardım ama olsun, bir kibrit daha yakardım. Derken bir gün evin salonunu da yaktım. Sanırım en fazla 5 yaşındaydım. Kibrit çöplerini yaktıktan sonra salonda duran koltuğun minderlerinin arasına saklıyordum. Koltuk başladı yanmaya. Sesimi bile çıkartamadım. O kadar büyüleyici bir görüntüsü vardı ki sanki ben de ateşle dans ediyordum. Çıkan dumanı fark edince elinde battaniyelerle koşturdu annem ve bir şekilde komşuların da yardımıyla ateşi söndürmeyi becerdiler. Salonun yarısı tamamen yanmış ve is olmuştu. Komşulardan biri giderken "Annen şimdi canını okuyacak senin, görürsün," demişti. Korku içinde sonumu beklemeye başladım. Annem herkesi yolcu ettikten sonra beni kucağına aldı ve başka bir odaya geçtik. "Ne oldu bir tanem? Anlat bana." "Kibritleri yakıyordum. Sonra koltuğun altına koydum." "Niye yakıyordun kibritleri?" "Ateşe bakmak çok hoşuma gidiyor. Hep bakmak istiyorum." Başka bir anne belki çocuğunu psikoloğa götürür böyle bir cümleden sonra. "Bilemiyorum. Çok mu seviyorsun ateşle oynamayı?" "Evet." "Biliyorum. Ben yapma desem de yine yapacaksın. Hem de bu sefer gizli gizli yapacaksın. Seninle bir anlaşma yapacağım ama sen de bu anlaşmaya uyacaksın. Bundan sonra her hafta 2 geceyi ateşle oynama gecesi ilan edeceğiz. Salı ve perşembeleri ben eve geldikten sonra birlikte oynayacağız ateşle." Neredeyse 2 yıl boyunca her salı ve perşembe gecesi annemin aldığı kocaman tepsinin içine bütün kibritleri, mumları, kağıtları yerleştirip kibritlerim bitene kadar oynadım. Annem de yanımda tuttuğu yangın söndürücüsüyle beni seyretti. 17 yaşında arabasını gece gizlice araklayıp dolaşmaya çıktığım içinse babamdan dayak yemiştim. İçinde yaşam oluşturma becerisi olan bir varlık, sadece yaşamı ateşleme yetisi olan bir varlıktan elbette daha üstün olacak. Amacım erkek düşmanlığı başlatmak değil kesinlikle. Zaten o yükü omuzlarımda yıllarca taşıdım. Erkeklerden nefret ettim. Sonunda olması gereken düzeni anladığım için içsel bir huzura kavuştum. Kendimle ve hemcinslerimle. Kitap boyunca sizlere erkek ve kadın dediğimde lütfen sadece cinsiyet olarak algılamayın. Erkek derken kastettiğim maskülen eril enerji, kadın derken kastettiğim ise feminen dişil enerji olacak. Elbette cinsiyeti tamamen bunun dışında bırakmamız imkansız. Çünkü kadın dişil enerjiyi, erkek ise eril enerjiyi yaratılışından dominant bir şekilde içinde zaten taşır. Bir kadın son derece eril ve bir erkek son derece dişil olabilir mi? Evet, belli bir derecede, tamamen değil, elbette olabilir. Bugün kadınların yaşadığı sıkıntı erkeklerle mi ilgili? Aslında değil. Derdiniz erkekle değil, yanlış anlaşılmış olan, tarih içinde belli art niyetlerle anlamı değiştirilmiş olan maskülen enerji esas derdiniz. Erkekler de işlerine geldiği gibi veya sadece bilmediklerinden bu yanlış tanımlamayı kabullenip erkek rolü adı altında abuk sabuk davranışlarda bulundukları için ortalık tam bir kaosa dönmüş durumda. Size yine çocukluğumdan ve annemden bahsedeceğim ama önce erkek denen kalasın niye kalas olduğunu biraz anlamanız gerekiyor. Tıpkı gerçek bir kalasta olduğu gibi, eğer kafanıza kendiniz vuruyorsanız bu kalasın suçu olamaz. Aslında kötü niyetli değiliz. Aslında içten içe hepimiz size hayranız. Sadece bunu söylememiz yasaklandı. Sizi prenses yapmak istiyoruz. Sizi baş tacı etmek istiyoruz. Sadece nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü çok büyük bir dümenin, dünyanın en büyük sahtekarlığının sonuçlarını yaşıyoruz. Artık uyanma zamanı geldi. Hem bizim için hem de sizin için. Kadın ve erkek nedir ve ben bu soruların cevabını nereden biliyorum? Ben mi yarattım ki kadın ve erkeği kendimden bu kadar emin konuşabiliyorum? Tabii ki hayır. Dedim ya, sadece bir okuyun yazdıklarımı. Eğer içiniz titriyorsa okurken, kafanıza yatıyorsa satırlarım, özünüz bir doğruluk payı hissediyorsa duyduklarında, alın sizin satırlarınız olsun bunlar. Sizin yaşam biçiminiz olsun. Günün sonunda kadınlar olarak başka birilerinin satırlarını yaşıyorsunuz zaten. Bu arada umarım iki şeye asla inanmıyorsunuzdur. 1. Tanrı'nın kadını erkeğin kölesi olarak yarattığına, kadının ezilmesi gerektiğine ve 2. Tanrı'nın erkek olduğuna. Eğer bu iki madde konusunda hemfikirsek, şimdiden işin yarısını hallettik bile demektir. 1. ayrımın sonu, sayfa 30.